Ayrım 14.
F. Lozan Okulu. L. Walras. 1834-1910. Fransız olmakla beraber aynı zamanda matematik okul diye anılan Lozan Okulu'nun kurucusudur. Salt politik iktisadın unsurları, tatbiki politik iktisat çalışmaları, sırasıyla Eleman d'Economie Politique Pure, Kısım 1, 1874, Kısım 2, 1877. Etude d'Economie Politique Appliquée, 1898. Vilfredo Pareto, 1848-1923, İtalyan. Matematiksel genel denge tahlilinde Walras'ı izlemiştir. Politik iktisat dersleri, Politik İktisadın El Kitabı, sırasıyla Cours d'Economie Politique 1896, Manuel d'Economie Politique 1907. Günümüzde Lozan Okulu'nun matematik denge analizinin doğrudan doğruya devamı, J. R. Hicks'in Value and Capital 1939'u, bütün iktisadı matematik dille ifade eden P. Samuelson'ın İktisadi Analizin Temelleri, Foundations of Economic Analysis 1947, ve matematik genel denge analizini istatistiklerle ölçülür hale getiren Leontief'in girdi çıktı input output analizidir. 2. İktisadi altyapı ve iktisadi düşünceyi hazırlayan şartlar. Neoklasik okul para ve konjonktür teorilerine geniş ölçüde katkı yapmakla beraber bu okulu oluşturan ortak temel marjinalist değer ve bölüşüm teorisidir. Bu bakımdan aşağıda marjinalist değer ve bölüşüm teorisine geçişi hazırlayan nedenleri ve bunun klasik teoriye getirdiği değişmeyi açıklamakla yetineceğiz. Klasikler sanayi kapitalizminin başlangıcında yaşamışlardı. Üretimi incelerken toplumun iktisadi yapısını da inceliyor, mübadele ve piyasa düzeniyle ilgili sorunları bu yapı için geçerli olan değişkenlerle açıklıyorlardı. Arz ve talebe dayanan piyasanın gerisinde kalan olayları da incelemişlerdi. Toplumun bütünüyle ilgili şartların belirlediği değer anlamında nesnel bir reel değer teorisi olan mübadele değeri teorisini kurmuşlardı. Fakat 19. yüzyıl sonunda kapitalizme yöneltilen şiddetli eleştiriler toplum düzeni konusunda tarafsız kalmayı olanaksızlaştırmıştı. Bu eleştirilerden biri özellikle önemliydi. Çünkü klasik teorinin tahlil araçlarını, bu arada emek değer teorisini, kapitalizmi yermek için kullanıyordu. Karl Marx, emek değer teorisini klasik öğretiden alıp sosyalizmi haklı göstermek için yararlanmıştı. Bu olgu, neoklasikleri, değeri yeni bir açıdan izah etmeye götürdü. Nesnel reel maliyet, 1870'lerden itibaren yerini kişisel olarak belirlenen değer anlamında öznel reel maliyete bıraktı. Yeni teori psikolojik etkenlere dayandırılıyor. Fayda ön plana alınıyor. Değerin belirleyicisi olarak emek, emek zaman yerini öznel zahmete bırakıyordu. Klasik teori iktisadi uyuma dayansa da üçlü sınıf ayrımını kabul etmiş, toplumsal tarihsel bir yaklaşımla iktisadi konuları incelemişti. Evrensel niteliğini bu toplum yapısının gelecekte de aynı kalacağını kabul etmesinden, sanayi kapitalizminin bu yapıyı yaşatmakla görevli olduğu düşüncesinden alıyordu. Yeni teori ise öznelci yaklaşımıyla klasik teorinin bu toplumsal sınıf yapısını terk ediyor, toplumu bireyler topluluğu görerek atomlaştırıyordu. Böylece faydacı felsefenin toplumsal uyum iddiası, iktisat teorisine daha sıkı biçimde içirilebiliyordu. Evrenselliği, kapitalizmin insan-insan ilişkilerini ve sınıf yapısını ihmal etmesinden, kurduğu değer teorisinin toplumsal tarihsel şartlardan bağımsız olduğu savından gelir. Yaşadıkları dönemde işçi sınıfı hareketlerinin şiddetlenmesi karşısında klasik teorideki toplumsal sınıf yapısı savunulamazdı. Neoklasikleri bu durum içinde yaşadıkları toplumsal düzenden soyutlanmış teoriler kurmaya sevk etti. Bunun için yeni teori ilk adımda değere imsakı da içererek kapitalin verimli olduğu fikrini güçlendirmişti. eşit bireylerin imsak ve zahmetle yarattığı değere toplumsal farklılaşma girmiyordu. A. Marshall'ın tekrar denediği bu değer izahı ise, marjinalistlerde farklı bir açıklamayı, alternatif maliyetle açıklamayı zorunlu kılmıştı. Çünkü kapitalistin imsakını emekçinin zahmetiyle eşit tutmak, sosyalistlerin alay konusu olmuştu. Var olan düzeni savunabilmek için klasik değer teorisinde bir değişmenin kaçınılmazlaşması, marjinalizmi doğurdu. 3. Neoklasik tahlilde yöntem. Genelleştirme yerinde olmasa da neoklasik tahlilde yöntem akılcı, soyutlayıcı, tüm dengelimci, matematiksel, statik denge tahlili diye nitelenir. Fakat değer ve bölüşüm teorisi dışında tüm dengelim yanında Jevons, Fisher, Cassell gibi iktisatçılar tüme varım yöntemi de kullanmıştır. Marjinalizm büyük ölçüde matematikle veya fiziksel bilimlerde eğitilmiş düşünürlerin iktisat teorisine yaklaşımı olmuştur. İktisadı matematik ifadelerle kesinleştirerek fiziksel bilimlere yaklaştırmaya çalışmışlardır. Jevons, Walras ve Pareto bu yaklaşımın öncüleridir. Bunun faydası iktisadi sorunların kesin ifadesini vermesi, iktisadi ilişkilerin fonksiyonlar, değişkenler ve benzeri gibi açıklanma imkanını yaratmasıdır. Her ne kadar iktisatta rakam kullanılması çok eski ise de, bunların kullandığı matematik analiz tekniğinin rakamlara dayandırılması gerekmez. Bu sadece yeni bir ifade tarzıdır. Walras, matematik muhakeme ile denklemler sistemi çözümünde sonuçlar çıkaran ilk düşünür olmuştur. İktisat teorisi günümüzde set teorisi, matris cebiri ve benzeri kullanımıyla matematik analiz tekniğinin sınırlarını daha da genişletmiştir. Neoklasik iktisatçıların tümü bu yöntemi uygulamış ve bunun faydasına inanmış değildir. Menger, von Weiser, von Mises ve Hayek gibi Avusturyalılar bunu kullanmamış, A. Marshall ise matematiğin iktisatta faydasının sınırlı olacağını kabul etmiştir. İyi matematik olmakla beraber kötü iktisat olabilir düşüncesiyle, Marshall ilkelerinde matematik ifadeleri, kitabın metni içinde değil ekte kullanır. Jevons'un matematik analiz tekniğini, İngiltere'de Edgeworth ve Hicks sürdürmüştür. Neoklasik tahlilde yöntemin bir diğer özelliği statik denge tahlili olmasıdır. Denge tahlili Marshall'da kısmi, Walras ve Pareto'da genel olsa da statik olmak her ikisi için geçerlidir. Böylece tahlilde zaman, iktisadi süreç dengeye gelinceye kadar geçirdiği aşamalar ihmal edilmiştir. Buna aynı modelde hem zaman içi değişmeyi hem değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkiyi incelemenin güçlüğü neden gösterilebilir. Gerçekten neoklasik tahlil çok ayrıntılı ve derinliğine işlenmiştir. Fakat statik tahlilin seçilmesi bir tesadüf değildir. Dengenin sükunet verici ahengi, laissez-faire ideolojisini desteklemiş ve iddianın derinleştirilmesi, hepimizi tehlikeli fikirlere sahip olmayacak kadar meşgul etmiştir. Bu bakımdan basit bir dinamik modelle ayrıntılı bir statik model arasında ikinciyi seçmiş olmalarında ideolojik bir neden vardır. Gerçi neoklasikler para ve konjonktür teorilerinde statik denge tahlilinden ayrılmışsa da, bu teoriler marjinal tahlilden bağımsız olarak gelişmiştir. Nihayet marjinal tahlil ancak marjdaki ayarlamalara uygulanabilir. Toplam değişmelerin değil ancak marjdaki ilavelerin tahliline elverişlidir. Bu bakımdan ne marjinal tahlil ne de yöntemi olan statik denge, büyümenin veya kalkınmanın incelenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca tam belirlilik şartlarında erişilebilecek denge durumları için geçerli olan varsayımları test etmeye de elverişli değildir. Gerçekte belirlilik bulunmadığına, statik denge durumuna erişilmediğine göre test edilse de, teorinin söylediği gibi çıkmayacağı açıktır. Bu itibarla neoklasik tahlil gerçeklerden oldukça uzak kalmıştır. Fakat iktisadın bilimselleşmesi yolunda evrimini de hazırlayan matematiksel yaklaşımları olmuştur. 4. Neoklasik tahlilin konuları. Klasik tahlilde ön planda olan iktisadi gelişme neoklasik teoride geri plana düşmüştür. Bir nedeni 19. yüzyılın sonuna doğru Batı Avrupa'da süratli teknik değişme, azalan nüfus artış haddi, yükselen ücret haddi ve payı düşen toprak rantı dolayısıyla klasik uzun dönem durgunluk iddiasının önemini kaybetmesidir. Bir diğer nedeni Malthus'un teorisinin aksine nüfus artışının gelir artışıyla ters yönlü bir ilişki göstermesidir. Ayrıca teknik değişmenin iktisat dışı etkenlere bağlanması sonucunda girdi arzının ve tekniğin ekonomiden bağımsız ve öngörülemez biçimde değiştiğinin varsayılmasıdır. Bundan ötürü klasik ve Marksist büyüme teorilerinin geniş kapsamlı niteliği neoklasik tahlilde kaybolmuştur. Ancak faiz haddi ve kapital birikimi derinliğine incelenmiş, gelişme teorisine önemli bir katkı oluşturmuştur. Diğer yandan neoklasik okulda para ve konjonktür teorileri ön plana geçmiştir. Nedeni bu dönemde Batı Avrupa'nın şiddetli devresel değişmelere sahne olmasıdır. Büyük Depresyon diye nitelenen 1873-1898 yılları düşen fiyatlar, yaygın işsizlik ve iflas olaylarıyla kısa süren refah dönemleriyle ayrılır. Amerika'nın ucuz tarımsal ürünlerinin Avrupa piyasasını istila etmesi durgunluğa yol açmış, bu diğer kesimlere de intikal etmiştir. Sanayinin kendi sorunları buna eklenmiştir. Fakat para ve konjonktür teorileri yeni değer teorisi dışında gelişmiş, bundan etkilenmemiştir. Neoklasik tahlilin esas sorunu etkinliktir. Toplam girdi arzı ve üretim tekniği veriyken üretim kaynaklarının etkin dağılımıdır. Tüketici için fayda maksimumlaşması, üretici için kar maksimumlaşması varsayımı altında üretim kaynaklarının dağılımını inceleyen fiyat ve bölüşüm teorisi niteliğindedir. Bütün üretim girdilerinin ürünü ortaklaşa yarattığını kabul eden marjinal tahlil, klasik emek değer teorisinin yerini almıştır. Marjinal ürüne dayanan bölüşüm teorisi, klasik ücret fonu teorisi ikame etmiş, rant kavramı iktisadi rant olarak bütün üretim girdilerine genelleştirilmiştir. Neoklasikler, klasik teorideki toplumsal sınıflaşma üzerinde durmaksızın, toplumu çok sayıda firmadan ve çok sayıda bireyden oluşan topluluk olarak görmüştür. Üretim girdileri açısından kapitalist girişimciden faiz de kârdan ayrılmıştır. Smith ve Mill'deki riziko kavramı derinliğine işlenmiştir. Ayrıca klasiklerin üzerinde pek durmadığı talep, getiri kanunları, kamu hizmetleri gibi çağın gerektirdiği konuları incelemişlerdir. 5. Neoklasik okul ve laissez-faire ideolojisi. 18. yüzyıl sonunda ve 19. yüzyıl başında sanayi kapitalizminin ticari kapitalizmi izlediği dönemde liberalizm, merkantilizme karşı ilericiliği temsil etmekteydi. Klasik okul, yeni doğan bir sınıfın, sanayicinin ve bunun ideolojisinin sözcülüğünü yapıyordu. Oysa 19. yüzyıl sonunda ve 20. yüzyılın başında yazan neoklasikler ve bugünkü izleyicileri, var olan düzeni sürdürmek için yerleşmiş çıkarları savunuyorlardı. Neoklasik okulun laissez-faire bağlılığı, klasik okulun ideolojik devamıdır. Toplumda hakim sınıf sanayicidir, laissez-faire yine onun ideolojisidir. Ancak hepsinin paylaştığı serbest dış ticaret teorisi dışında, neoklasik okulda klasik okula ve liberalizme yöneltilen eleştirilerden yararlanıp katıksız laissez-faire karşı çıkanlar çoğunluktadır. Klasik okul serbest rekabetin toplumsal uyum sağlayacağını kabul eder. Oysa neoklasik okulda A. tam rekabetin maksimum toplumsal fayda yaratması için gelir bölümü eşitliği üzerinde duranlar A. Marshall, Wicksell, B. faydayı bireysel ve toplumsal olarak ayırıp bu ikisi arasında özdeşliğin bulunmadığını ve toplumsal faydanın önemini belirtenler Weiser, Pigou, C. konjonktür dalgalarını inceleyenler Wicksell, Fisher vardır. Walras da politik felsefesi itibarıyla birey ile devletin karşılıklı rollerini özgürlük ve fırsat eşitliği açısından saptamaya çalışan bir burjuva reformcusu sayılır. Diğer yandan neoklasik okulda seçkin sınıflar ve bu efendiler için çalışan halk ayrımıyla Mussolini, faşizmine hizmet eden, laissez-faire'den geri bir anlayışı temsil eden, demokrasiyi reddeden Pareto da vardır. Wieser hariç, Avusturya okulu ve neo-marjinalist von Mises ve Hayek, İngiltere'de Jevons ve Edgeworth gibi matematik tahlile bağlı marjinalistler ise, ekonomiyi iktisadi birimlerin toplamı olarak görmüş, birey toplum veya sınıf sınıf ilişkilerini ihmal etmişlerdir. Bu iktisatçılar katıksız bireyciliğin savunucusudur. Bireysel çıkarla toplumsal yararı uyumlu varsaymakla A. Smith'in görünmeyen elini devam ettirmişlerdir. 1870-1914 yılları arasında batılı ülkelerde emperyalist genişleme devam etmiştir. Laissez-faire yöneltilen en şiddetli eleştiri bu dönemde emperyalizm teorisi olduğu halde neoklasikler serbest dış ticaretin katkısız savunucuları olmuştur. Çünkü sanayi kapitalizminin dünya pazarlarını kendisine açacak serbest dış ticaretten sonsuz çıkarı vardır. 1870'ler İngiltere'de sendikaların kurulmasının politik ve hukuki açıdan kabul edildiği dönemdir. Ücretlerin ve eğitimin artması klasik okulun tabii ücret teorisini, bölüşümde laissez-faire ilkesini anlamsız kılmıştır. Bu açıdan bakıldığında neoklasiklerin ücreti verime bağlayan teorisini tabii ücret anlayışından bir ileri aşama saymak gerekir. Klasik okul vergi düzeninin sabit oranlı olmasını savunmuştur. Mill için artan oranlı vergiler hafif biçimde bir soygunculuktur. Oysa neoklasiklerin en bireycilerinden Edgeworth bile azalan marjinal fayda ilkesinden yola çıkarak artan oranlı vergileri savunmuştur. Nihayet neoklasiklerin birçoğu toplum kanunlarını katı tabiat kanunları saymaktan bir adım uzaklaşmış, A. Marshall ise kanunlar yerine eğilimleri konu etmiştir. 18. Marjinalizmin öncüleri. 1870'lerde Jevons, Menger ve Walras marjinal fayda teorisini açıklamazdan çok önce, bu teorinin çekirdeği unutulmuş bazı yazarların kurdukları teorilerde açıklanmış. Fransız, İtalyan ve Alman yazarları tarafından kullanılmıştı. Fakat emek değer teorisi henüz Marx elinde kapitalizmi yermekte bir silah halinde gelmediği için klasik teori egemenliğini sürdürmüş, marjinal fayda teorisi ön plana çıkamamıştı. Aşağıda incelenen yazarlar bir okul etrafında toplanmaksızın marjinalist teorinin zamanından önce sözcülüğünü yapanlardır. Çağa gelmeden yenilik yaratan bütün düşünürler gibi etkisiz kalmışlar, fakat çağa gelince yeniden keşfedilmişlerdir. 1. Gelirin azalan marjinal faydası. Bernoulli. Bernoulli, kumar oynayan kişilerin kazanma şansı yarıdan fazla ise, bahse koydukları para arttırıldıkça, toplam kazancın matematiksel bekleyişinin o kadar büyük olacağını hesaplamıştı. Buna rağmen kişilerin niçin sınırlı para miktarlarını bahse koyduklarını araştırırken, gelirin marjinal faydasının azaldığı ilkesine vardı. Daha sonra St. Petersburg paradoksu diye nitelenen bu olayı şöyle açıklayabiliriz. Paranın marjinal faydası azaldığına göre bir kişinin 10 lira fakirleşmek riskosuna katlanması için 10 lira zenginleşmek şansının yarıdan fazla olması gerekir. Çünkü her yeni 10 lira tutar itibariyle aynı olsa da kazanç olarak geldiğinde gittikçe azalan fayda, kayıp olarak gittiğinde ise gittikçe artan faydayı temsil eder. Yani gelir arttıkça gelirin marjinal faydası azalır. Bernoulli'nin bu bulgusundan esinlenen Marshall, Wicksell gibi neoklasikler, toplumda maksimum refah için gelir bölüşümü eşitsizliğinin giderilmesi üzerinde durdular. Oyun teorisi kurucuları da rizikolu şartlar altında gelirin marjinal faydasının ölçülebileceğini savundular. Bu ilke aynı zamanda artan oranlı gelir vergileriyle iktisat politikasına girdi. Sosyalistler elinde de kapitalizmi yermek için bir silah oldu. 2. Marjinal verime göre bölüşümde sömürme. Von Tünen. Von Tünen, tecrit edilmiş devlette marjinal fayda teorisini hem üretimin bölgesel yerleşmesini hem bölüşümü açıklamak için kullandı. dünyanın geri kalan kısmından çetin arazi şartlarıyla ayrılmış bir devletin tüketim merkezi etrafında toprak kullanışı nasıl belirlenecekti? Dış dünya ile ticaretin bulunmadığı, toprağın tabii veriminin ve ulaştırma olanaklarının her yerde eşit olduğu varsayımı altında bu sorunun cevabını şöyle veriyordu. Tüketim merkezinin çevresinde ilk üretim halkası kolay bozulabilir, yoğun üretime elverişli, ağır ulaştırma masraflarını karşılayamayacak süt, sebze gibi ürünlere, ikinci üretim halkası yakıt, yapı malzemesi sağlamak için ormanlara ayrılacak. Daha sonraki halkalar hububat, hayvan yetiştiriciliği, avcılık alanları olacaktı. Fontenelle bu yerleşme modelinde üretimin tüketim merkezlerinden uzaklığına bağlı marjinal maliyeti üzerinde durdu. Üretim girdileri kullanışının mesafe dahil marjinal maliyetin marjinal verime eşit olduğu noktada belirleneceğini söyledi. Bu model daha sonra üretimin bölgesel yerleşmesi teorilerine kaynak oldu. Fontenelle kapitalizmde piyasanın bölüşüm ilkesinin marjinal verim olduğunu gözlemişti. Tam rekabet şartları altında emeğin piyasada belirlenen ücreti marjinal verimine eşitti. Azalan getiriye bağlı olarak aynı toprakta kullanılan emek arttıkça teknik veri iken marjinal verim ve ücret azalıyor, toprak rantı da buradan doğuyordu. Bu olgu Tünen'i bir noktada düşündürdü. Adalet aynı nitelikteki emeğin eşit ücret almasını gerektiriyordu. Marjinal işçi, ki çalışan işçilerden herhangi biri olabilirdi, dışında diğer bütün işçiler, ürüne marjinal işçiden daha büyük katkı yapıyor, fakat marjinal işçinin verimine eşit ücret alıyordu. Tünen bu gözleme dayanarak, tam rekabet piyasasında emeğin sömürülmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Fizyokratlar ve klasikler toprak rantına hücum ettikleri zaman farklı bir açıdan aynı olguya dayanmışlardı fakat bunu kapitale genelleştirmemişlerdi. Rantın kâra etkisi üzerinde durmuş fakat rantla emek sömürüsü arasındaki ilişkiye değinmemişlerdi. Neoklasik okul piyasada üretim girdileri getirisinin marjinal verime göre belirlendiğini benimsedi. Fakat bu haklı veya etkinlik için kaçınılmaz kabul edildi. Tam rekabet şartlarında emeğin sömürüldüğü ancak Marksist teoride benimsendi. 3. Akılcı tüketicinin kişisel dengesi. Gossen. Faydacı felsefeye bağlı Gossen, akılcı tüketicinin kişisel dengesinin nasıl belirlendiğini açıklayacak 3 kanun kurdu. Bunlar neoklasik okulda tüketicinin kişisel dengesinden tam rekabet şartları altındaki mübadele ekonomisine genelleştirildi. Toplumda böylece maksimum refahın gerçekleşeceği savunuldu. Gossen'ın 3 kanunu şunlardı. A. Azalan marjinal fayda. Bir malın eldeki bütün birimleri birbirini ikame edebilecek nitelikte ise tüketilen birimleri arttıkça marjinal fayda azalır. Fakat marjinal fayda sıfır oluncaya kadar toplam fayda artmaya devam eder. Marjinal fayda sıfıra düşünce doygunluk noktasına erişilir. B. Tatminin maksimumlaştırılması. Akılcı tüketici belirli miktarda maldan sağladığı tatmini maksimumlaştırmaya çalışır. Maksimum tatmin, paranın marjinal biriminin her malda eşit fayda sağlayacak bir dağılımla harcanmasıyla gerçekleşir.